Ayrım 5.
Gemi hareket etti. Annem bu özgürlük yanıtı dedi. Burası da Ellis Adası. Göçmenlerin geldiği ada. Sonra güverteden aşağı kustu. Atlantik rüzgarı bütün kusmukları bize ve manzarayı seyreden mutlu insanların üstüne püskürttü. Yolcular küfrederek kaçarken martılar dört bir taraftan tepemize üşüştü. Annem güvertede iki büklüm, yüzü bembeyaz kesilmiş halde öylece kala kaldı. 2. Bir hafta sonra Donegal Mobili'ye vardık. Oradan Belfast'a giden bir otobüse bindik ve oradan da bir başka otobüsle Tuma geldik. Yani Antrim kasabasına. Eşyalarımızı bir dükkana bırakıp büyük baba McCourt'un evine giden iki millik yolu tırmandık. Yol karanlıktı. Karşı tepelerden şafak sökmek üzereydi. Babamın kucağında taşıdığı ikizler açlıktan ağlayıp duruyorlardı. Annem dinlenmek için ikide bir durup yolun kenarındaki taş duvara oturuyordu. Meriçi ile ben de onunla oturup kızıllaşan gökyüzünün maviye dönüşünü izliyorduk. Kuşlar çıvıldamaya başlamıştı. Gün ağardıkça tarlalarda durup bize bakan bir takım garip yaratıklar görüyorduk. Bunlar ne baba? İnek oğlum. İnek nedir baba? İnek inektir oğlum. Giderek aydınlanan yolda yürüdükçe karşımıza başka yaratıklar da çıktı. Bunların beyaz tüyleri vardı. Meriçi bunlar ne diye sordu. Koyun oğlum dedi baba. Koyun nedir baba? Şu sorularına bir son ver artık diye bağırdı baba. Koyun koyundur, inek de inek. Şu karşıdaki de keçi, keçi keçidir. Keçi süt verir, koyun yün, inek de her şeyi verir. Başka bilmek istediğin bir şey daha var mı? Meriçi korkuyla babama baktı. Çünkü babam bizimle hiç böyle konuşmazdı, bize hiç bağırmazdı. Bizi uykumuzdan uyandırıp İrlanda uğruna ölmek için yemin ettirir, sarhoş kafayla gece yarısı hazır ol duruşunda şarkılar söyletirdi. Ama asla bize böyle bağırdığı olmamıştı. Meriçi anneme koşup eteklerine sarıldı. Korkma yavrum, ağlama. Baban çok yorgun. Dünya kadar yoldan geldik. Baban da ikizleri hep kucağında taşıdı. Kucağında ikizlerle dünya kadar yol gidince sorulara cevap vermek zordur. Babam da ikizleri kucağından indirip kollarını açarak Meriçi'yi yanına çağırdı. İkizler yine ağlamaya başlamışlardı. Meriçi hala annemin eteğine yapışmış hıçkırıyordu. Ağaçlarda kuşlar cıvıldıyor, inekler böğürüyor, koyunlar meliyor, keçiler de melemeye benzer bir ses çıkarıyorlardı. Birden hepsinin sesini bastıran bir motor sesi duyuldu. Yoldan geçen arabanın içinden bir adam sesleniyordu. Tanrım, Paskalya sabahı bu yolda ne yapıyorsunuz böyle? Babam, iyi sabahlar peder dedi. Baba dedim, yoksa o senin baban mı? Annem ona hiçbir şey sorma dedi. Babam sakin bir şekilde hayır oğlum dedi. O bir rahip. Meriçi tam rahip nedir diye soracaktı ki annem eliyle ağzını kapattı. Rahip beyaz saçlı, beyaz gömlekli bir adamdı. Nereye gidiyorsunuz diye sordu tekrar. Babam tepeye, McCourt'lara dedi ve rahip bizi arabasına aldı. McCourt'ları tanıdığını, çok iyi bir aile olduklarını söyledi. İyi bir Katolik aile. Her pazar kiliseye gelirler. Sizleri de beklerim. Sonra ekledi. Özellikle rahibin kim olduğunu bilmeyen küçük yankileri. Tanrı hepimize yardımcı olsun. Eve vardığımızda annem kapının tokmağına vurmak üzere ilerlerken babam hayır diye atılıyor. Ön kapıdan girmeyelim. Bu kapı sadece rahip geldiği zaman ya da cenaze günlerinde kullanılır. Evin arka tarafına dolanıp mutfak kapısına geliyoruz. Babam kapıyı itiyor. İçeride büyük baba McCourt büyük bir fincandan çay içiyor. Büyük anne McCourt da ocakta bir şeyleri kızartıyor. Büyük babam geldiniz demek diyerek yerinden kalkıyor. Geldik diyor babam. Annemi işaret ediyor. Bu Angela karım. Büyük babam yorgun olmalısınız diyor. Büyük annem hiçbir şey demeden anneme bakıyor ve tekrar işine dönüyor. Büyük babam bizi mutfaktan geçirerek büyük bir odaya alıyor. Odada uzun bir masa ve etrafında sandalyeler var. Hadi oturup çay için diyor. Gözleme ister miydiniz? Meriçi gözleme nedir diye soruyor. Babam gülerek bir tür börek oğlum diyor. Tavada yapılır. İçi patatesli. Büyük babam yumurta da var diyor. Bugün Paskalya. İstediğiniz kadar yumurta yiyebilirsiniz. Çayımızı içip gözleme ve haşlanmış yumurta yiyoruz. Sonra hepimiz yatıp uyuyoruz. Uyandığımda Meliçi ve ikizlerle aynı yatakta yatıyorum. Annemle babam da pencerenin önünde başka bir yatakta yatıyorlar. Neredeyim? Hava kararıyor. Burası gemi değil. Annem hınk diye horluyor. Babam honk diye. Kalkıp babamı dürtüyorum. Çişim geldi. Babam lazımlığa yap diyor. Ne? Bak yatağın altında. Üzerinde gül desenleri var. Kızlar çayırlarda koşuyor. Onun içine işi oğlum. Altımı etmek üzereyim. Merakıma rağmen soramıyorum. Gül deseni bir lazımlığı çiş yapmak garibime gidiyor. Bir de kızlar çayırlarda koşuyor. Clarkson Caddesi'nde böyle bir şeyimiz yoktu. Koridorun ucundaki tuvaletin kapısında altımıza yapmamak için kıvranırken Leibovitz içeride şarkı söylerdi. Meliçin'in de lazımlığı kullanması gerekiyor ama o üstüne oturmak istiyor. Babam olmaz diyor. O zaman dışarı çıkman gerekecek. Öyle söyleyince benim de oturmak için dışarı çıkmam gerekiyor. Babam bizi aşağı indiriyor. Büyük odadan geçiyoruz. Büyük babam sobanın karşısında gazetesini okuyor. Büyük annem koltuğunda uyukluyor. Dışarıda ışık yanmıyor ama ay ışığında etrafı görebiliyoruz. Babam küçük bir kulübeye doğru ilerliyor ve kapısını açıyor. İçeride ortası delik, yuvarlak tabure gibi bir şey var. Babam bize deliğe nasıl oturacağımızı gösteriyor ve bir çiviye asılmış dört köşe gazete kağıtlarıyla kıçımızı silmemizi söylüyor. Sonra kendisi içeri girip bize bekleyin diyor. Ay ışığında tarlalara bakıp inek ve koyun denen o yaratıkları görebiliyorum. Neden evlerine gitmediklerini merak ediyorum. Eve döndüğümüzde büyük annemle büyük babamın yanında birileri var. Babam bunlar halalarınız diyor. Emily, Nora, Maggie, Vera. Ev halanız çocuklarıyla Belimena'da. Onun da sizin gibi çocukları var. Halalarım Mrs. Leibovitz'e ya da Minnie McAdory'e hiç benzemiyor. Başlarıyla bizi selamlıyorlar ama ne bizi kucaklıyor ne de bize gülümsüyorlar. Annem ikizlerle odaya geldiğinde babam onu da tanıştırıyor. Bu Angela, bunlar da ikizler. Halalar yine sadece başlarını sallıyorlar. Büyük annem mutfağa gidiyor ve biraz sonra ekmek, sosis ve çayla kahvaltı ediyoruz. Sofrada bir tek Malachi konuşuyor. Kaşıyla halaları tek tek işaret ederek isimlerini tekrar tekrar soruyor. Annem yemeğini yediği onu uyarınca gözleri doluyor. O zaman Nora hala uzanıp ona sarılıyor ve teselli ediyor. Hadi hadi diyor. Meliçe ağlayınca neden herkesin hadi hadi dediğini bir türlü anlamıyorum. Ne demek bu hadi hadi? Sofrada sessizlik sürüyor. Babam Amerika'da durum berbat diyor. Büyük annem gazetelerde okuyoruz diyor ama şu Roosevelt iyi bir adam. Biraz dayanıp kalsaydınız senin de bir işin olurdu. Babam başını sallıyor. Büyük annem burada ne yapacaksın sanki diyor. İrlanda'da durum Amerika'dan beter. Buralarda da iş yok. Hem Tanrı biliyor ki bu evde 6 kişiyi daha barındırabilecek yerimiz yok. Bir çiftlikte iş bulsam bize evde verirler diyor babam. Bu arada nerede kalacaksınız diye soruyor büyük annem. Aileni nasıl geçindireceksin? İşsizlik parası alırım. Amerika'dan gelen bir gemiden çıkar çıkmaz sana işsizlik parası vereceklerini mi sanıyorsun? Bir süre beklemen gerek. Beklerken ne yapacaksın? Babam cevap vermiyor. Annem de gözlerini karşısındaki duvara dikmiş öyle duruyor. Dublin daha büyük bir yer diyor büyük annem. Mutlaka oradaki çiftliklerde iş vardır. Hem İRA'dan da sana maaş verirler diye büyük babam araya giriyor. Sen görevini yaptın. Dublin'de herkese para verdiler. Oraya gidip yardım isteyebilirsin. Yol paranıza ödünç veririz. Otobüste ikizleri kucağına alırsın. Onlara para vermezsiniz. Babam a diye kekelerken annemin duvara dikilmiş gözleri yaşlarla doluyor. Yemekten sonra yattık. Sabah evdeki bütün yetişkinler sessiz ve üzgündü. Derken bir adam arabayla geldi ve bizi kasabada eşyalarımızı bıraktığımız dükkana götürdü. Eşyalarımız bir otobüsün tepesine yüklendi. Biz de otobüse yerleştik. Babam Dublin'e gideceğimizi söylemişti. Meliçi, Dublin nedir diye sorduğunda kimse cevap vermedi. İkizlerden Eugene, babamın Oliver da annemin kucağındaydı. Yolda babam camdan dışarı bakarak bana Cecilia'nın buralarda yürüyüşe çıkmayı çok sevdiğini anlattı. Onun topu köpeğin ağzına tıktığı yeri sordum. Babam birkaç mil sonra oraya geleceğimizi söyledi. Meliçi bakın bakın diye bağırdı. Hepimiz camdan dışarı bakıp gümüş rengi bir su gördük. Babam, işte Loch Ness dedi. İrlanda'nın en büyük gölü. Çuçuleyan büyük çarpışmalardan sonra bu sularda yüzermiş. Çuçuleyan'ın vücudu öylesine kızgın olurmuş ki sudan buharlar çıkar, sular ısınırmış. Babam bir gün buraya gelip hep birlikte yüzeriz dedi. Balık tutar pişiririz. Çuçuleyan tuttuğu balıkları çiğ çiğ yermiş. Yılan balığı insana güç verir dedi babam. Sahi mi baba? Evet oğlum. Annem başını kaldırıp göle bakmadı. Yanağını Oliver'ın saçlarına gömmüş, gözlerini yere dikmişti. Kısa bir süre sonra otobüs, büyük binalar, motorlu ve atlı arabalar, bisikletli ve yaya insanlarla dolu bir yere geliyor. Meliçe çok heyecanlı. Baba, baba, çocuk parkı nerede? Salıncaklar nerede? Sonra Freddy Lebowitz'i istiyorum diye vızırdanmaya başlıyor. Oğlum, artık Dublin'deyiz. Clason Caddesi'nden çok uzaktayız. Burası İrlanda. New York çok uzakta kaldı. Otobüs durunca bavulumuz aşağı indirilip otobüs garajında yere konuyor. Babam anneme Terry Nur denen bir yere gidip İran'ın adamlarıyla görüşene kadar terminalde onu beklememizi söylüyor. Bize tuvaletlerin yerini gösteriyor ve hemen döneceğim diyor. Gelirken para getirecek ve yiyecek alabileceğiz. Beni yanında götürmek istiyor ama annem bırakmıyor. Babam bana yardım eder diyor. Onca parayı taşımak için yardıma ihtiyacı olacağını söyleyince annem bilerek hadi babanla git diyor. Babanla git dediğine göre keyfi yerinde. Babamın adını ağzına almadan o diye hitap ettiği zamanlar keyfi yerinde değil demektir. Babam elimi tutuyor ve ben yanında ona ayak uydurmaya çalışarak koşturuyorum. Babam çok hızlı yürüyor. Terry Nur uzun bir yol. Tohumda ikizleri kucağına aldığı gibi beni de kucağına almasını bekliyorum. Ama o hiç oralı değil. Yolda insanlara Terry Nur soruyor. Bir süre sonra bana nihayet Terry Nur'a geldiğimizi söylüyor. Mr. Charles Hegarty diye birini bulmamız gerekiyor. Tek gözünü pembe bir bantla kapatmış bir adama yolu soruyoruz. Doğru yolda olduğumuzu söylüyor. Charles Hegarty 14 numarada oturuyor. Adam babama sen de görevini yapanlardansın değil mi diye soruyor. Babam evet diyor. Ben de diyor adam. Ama karşılığında ne aldım? Bir gözümden oldum ve bir kanaryayı bile doyurmaya yetmeyecek bir emekli maaşıyla kala kaldım. Ama İrlanda artık özgür diyor babam. Bu da müthiş bir şey. Özgür oldu da ne oldu? İngilizler varken her şey daha iyiydi. Neyse, sana iyi şanslar. Buraya neden geldiğini çok iyi anlıyorum. 14 numaranın kapısını bir kadın açıyor. Üzgünüm. Mr. McGrath meşgul. Babam Dublin'in bir ucundan oraya kadar küçücük çocuğuyla yürüyerek geldiğini söylüyor. Karısıyla diğer 3 çocuğunun da otobüs terminalinde beklediğini ekliyor ve Mr. McGrath meşgul ise onu görene kadar bekleyeceğini bildiriyor. Kadın içeri girip hemen geri dönüyor ve Mr. Hakkart'ın kendisine ancak birkaç dakika ayırabileceğini söyleyerek bizi içeri alıyor. Mr. Hakkart sıcacık bir şöminenin karşısında çalışma masasında oturuyor. Sizin için ne yapabilirim diye soruyor. Babam masanın karşısına dikilip karım ve 4 çocuğumla Amerika'dan yeni döndüm diyor. Hiçbir şeyimiz yok. İrlanda için nerede nasıl savaştığını anlatıyor ve şu ihtiyaç anımda bana yardım edebileceğinizi umuyorum diyor. Mr. Hakkarti babamın adını alıyor ve önündeki büyük bir defterin sayfalarını çeviriyor. Burada hizmetlerinize dair bir kayıt yok. Babam muazzam bir konuşma yaparak ne zaman, nerede ve nasıl savaştığını ve başına ödül konduğu için İrlanda'dan nasıl kaçtığını anlatıyor. Oğullarını nasıl bir İrlanda sevgisiyle yetiştirdiğinden söz ediyor. Mr. Hakkarti kusura bakmayın ama diyor, görevini yerine getirdiğini iddia eden herkese para dağıtamam. Babam bana dönüyor. Bunu unutma Francis. İşte Yeni İrlanda. Küçük sandalyelerde küçük kağıt parçaları arasındaki küçük adamlar. İşte insanların uğruna öldüğü İrlanda. Mr. Hegarty babamın durumunu araştıracağını ve kendisine bildireceğini söylüyor. Şehir merkezine dönebilmemiz için para uzatıyor. Babam adamın elindeki bozuk paralara bakıp biraz daha ekleyin de bir bira parası çıksın bari diyor. Demek derdin içki. Bir biradan ne çıkar, o da içki mi? Yürüyerek geri döneceksin ve sırf içki içmek için bu çocuğu da yürüteceksin öyle mi? Yürümekten kimse ölmemiş. Mr. Carty derhal burayı terk et yoksa polis çağırırım diye bağırıyor. Benden bir haber filan da bekleme. Bizim işimiz Guinness biralarını üretenlere destek olmak değil. Dublin'in sokaklarında gece bastırıyor. Çocuklar sokak ışıklarının altında gülüşüp koşuşuyorlar. Anneleri kapılarda onları eve çağırıyor. Evlerden yemek kokuları geliyor. Pencerelerden masada oturmuş yemek yiyen insanlar görüyoruz. Çok yorgunum ve açım. Babamın beni kucağına almasını bekliyorum ama yüzü öyle asık ki bunu ona söyleyemiyorum. Elimi tutuyor. Ona yetişmek için annemle kardeşlerimin beklediği otobüs durağına gelene kadar koşuyorum. Hepsi terminaldeki sıranın üzerinde uyuyakalmış. Babam anneme para yok diyor. Annem başını sallayarak hıçkırıyor. Tanrım ne yapacağız? Mavi üniformalı bir adam yanımıza geliyor ve ne oluyor bayan diye soruyor. Babam terminalde kaldığımızı, paramız ve gidecek bir yerimiz olmadığını, çocukların aç olduğunu söylüyor. Adam şu anda görevi bırakma saatinin geldiğini, zaten rapor vermek için gideceği karakola bizi de götüreceğini söylüyor. Bakalım orada ne yapabilirler diyor. Üniformalı adam kendisine muhafız diyebileceğimizi söylüyor. Amerika'da polislere ne dediğimizi soruyor. Melişi polis diyor. Adam onun başını okşuyor ve gülerek onun akıllı bir küçük yanki olduğunu söylüyor. Karakolda çavuş geceyi orada geçirebileceğimizi söylüyor ancak yerde yatabileceğimiz için özür diliyor. Günlerden perşembe olduğu için hücreler haftalığını publarda tükettikten sonra dışarı çıkmak istemeyenlerle dolu. Muhafızlar bize sıcak, bol şekerli çay ve üzerine tereyağlı reçel sürülmüş kalın ekmek dilimleri veriyorlar. Öyle mutluyuz ki barakaların arasında koşup oynuyoruz. Muhafızlar bizim müthiş küçük yanklar olduğumuzu söylüyorlar ve hadi sizi eve götürelim diyorlar. Ben olmaz diyorum. Meriç'i olmaz diyor. İkizler de olmaz diyorlar. Muhafızlar gülüyorlar. Hücrelerden uzanıp başımızı okşayan adamlar babamın evine Kevin Berry ve Roddy McCurley şarkılarını söyleyerek geldiği zamanlardaki gibi kokuyorlar. Şunları bir dinleyin. Tanrı aşkına. Aynı filmlerdeki gibi konuşuyorlar. Gökten mi indiniz ne? Öte uçta hücrelerdeki kadınlar Meliçi'ye harika olduğunu söylüyorlar. İkizler de çok şeker. Bir kadın bana şeker ister misin canım diye soruyor. Başımı sallıyorum. Gel öyleyse elini uzat. Ağzından yapış yapış bir şey çıkarıp elime koyuyor. Hadi ye diyor. O yapış yapış şeyi ağzıma sokmak istemiyorum ama hücredeki bir kadın ağzından çıkarttığı yapışkan şeyi verdiğinde ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Neyse ki o sırada polis memurlarından biri geliyor ve elimden o pis şeyi alıp kadına geri atıyor. Pis sarhoş, çocuğu rahat bırak diyor. Hücredeki bütün kadınlar gülmeye başlıyorlar. Muhafız çavuşu anneme bir battaniye veriyor ve annem bir banka kıvrılıp yatıyor. Biz hepimiz yerde yatıyoruz. Babam duvara yaslanmış oturuyor. Kepinin altından gözlerinin açık olduğunu görebiliyorum. Polisler ona sigara veriyorlar. Elimden yapış yapış şekeri alıp yaşlı kadına atan memur kuzeyli. Belime nalı olduğunu söylüyor ve babamla tanıdıklarından konuşuyorlar. Sonra Joshendal diye bir yerden ve Tome'den bahsediyorlar. Adam emekli olunca Loch Ness kıyısında yaşayıp bütün gün balık tutacağını söylüyor. Yılan balıkları, tanrım yılan balıkları, yılan balığına bayılırım. Babam bu adam çuçulyan mı diye soruyorum. Adam yüzü kıpkırmızı olana kadar gülüyor. Şuna bakın Tanrı aşkına. Kuzey Amerika'dan gelmiş küçük Yanki ve Çuçulyan hakkında her şeyi biliyor. Babam onun Çuçulyan olmadığını ama iyi bir insan olduğunu ve ileride Loch Ness'te balık tutarak yaşayacağını söylüyor. Babamın sarsmasıyla uyanıyorum. Kalk Francis kalk. Barakalardan sesler geliyor. Yerleri silen bir çocuk annemin şarkısını söylüyor. Herkes anlayabilir neden seni öpmek istediğimi. Elbette öpmek isterim seni. Bu gerçek olabilir mi? Senin gibi biri. Beni sevebilir mi? Sevebilir mi beni? Bu annemin şarkısı diyorum. Bu şarkıyı söyleyemezsin. Oysa sigarasının dumanını üfleyerek dönüp gidiyor. İnsanların başkalarının şarkılarını söylemesini bir türlü anlayamıyorum. Hücrelerdeki kadınlarla erkekler esniyerek dışarı çıkıyorlar. Bana şeker veren kadın benden özür diliyor. Akşam biraz kafam yerindeydi diyor. Belimenalı muhafız, haydi yürü, yaşlı fahişe diye bağırıyor. Yoksa seni tekrar içeri tıkarım. Tıkarsan tık. Hay içeride, ha dışarıda, benim için fark etmez, mavi kuşlu piç. Annem de uyanıyor. Yattığı bankta doğruluyor. Kır saçlı bir kadın ona çay getiriyor. Ben çavuşun karısıyım diyor. Kocam yardıma ihtiyacınız olabileceğini söyledi. Şöyle rafadan bir yumurta yer misiniz bayan? Annem başını hayır anlamında sallıyor. Aa, bir yumurta yemelisiniz. Şu halinize bakın. Annem başını sallamaya devam ediyor ve böyle bir şeyi nasıl reddedebildiğini anlayamıyor. Dünyada rafadan bir yumurtadan daha güzel ne olabilir ki? Peki diyor kadın. O halde tost yapayım. Çocuklarla zavallı kocanıza da bir şeyler hazırlarım. Kadın bir odaya girip kayboluyor ve az sonra çayla ekmek getiriyor. Babam çayını içip ekmeğini bize veriyor. Annem de yesene diyor. Bu gidişle bize bir faydan olmayacak. Açlıktan düşüp kalırsan ne yaparız? Babam başını çeviriyor ve çavuşun karısına bir sigara bulup bulamayacağını soruyor. Kadın sigara getirdiğinde Limerick'e biletimizi almak için polislerin aralarında para topladıklarını söylüyor. Bir arabayla eşyalarımızı Kingsbridge tren istasyonuna taşıyacaklarını ve 3-4 saat sonra Limerick'te olacağımızı söylüyor. Annem kadının boynuna sarılıp Tanrı sizden razı olsun diyor. Siz olmasaydınız ne yapardık? İnsanın kendi memleketinde olması bambaşka. Elimizden gelen bu kadar. Harika çocuklarım var. Ben kendim de korkluyum. Dublin'de 5 parasız olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Babam bu arada bankın bir ucunda oturmuş çayını ve sigarasını içiyor. Araba gelip bizi alana kadar öylece oturuyor. Babam şoförü GPO'dan geçer misin diye soruyor. Adam neden diye sorunca babam oraya 1916'da ölenlerin anısına Çuçuliya'nın yeni bir heykelini dikmişler diye duydum diyor. Oğluma göstermek istiyorum. Çuçuliya'na hayrandır. Adam Çuçuliya'nın ne olduğunu bilmediğini söylüyor ama oradan geçmesinin bir sakıncası olmayacağını ekliyor. Ben de anlatılanları merak ediyorum. GPO'nun oradan çocukluğumdan beri geçmedim diyor. İngilizler oraları yakıp yıktılar. Liffey Nehri'nin oralarda kurşun deliklerini görebilirsiniz. Bu kurşun delikleri İngilizlerin İrlanda halkına yaptıkları hainlikleri hatırlatmak için öylece bırakılmalı. Adama hainliğin ne demek olduğunu soruyorum. Babana sor diyor. Tam soracakken sütunlu bir binanın önünde duruyoruz. İşte GPO binası. Annem arabada kalıyor. Şoförün ardından binaya giriyoruz. İşte adamın Çuçuliyan diyor. Gözlerim yaşlarla doluyor. Sonunda Çuçuliyan karşımda. Bir kaide üzerindeki heykeline bakıyorum. Altından bir adam. Saçları uzun. Başı öne düşmüş ve omzunda bir kuş var. Şoför bu ne demek oluyor böyle diyor. Bu adamın başı ne diye böyle sarkmış? Bu kuş da neyin nesi? Bu heykelin 1916'da ölen insanlarla ne ilgisi var bayım, bana anlatır mısınız?